Kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi. Yazarı Ahmet Altan. 17. Ayrım. 34. Hıh, sanki burası otel. Sabahleyin utanmadan çıkıp gel. Ne âlâ memleket. Mübera Hanım Nermin'in salona girdiğini görünce ipeklilerini hışırdatarak söylenmeye başladı. Her zaman olduğu gibi sözlerini birinin yüzüne bakarak söylemiyor, ortaya söylüyordu. Hüseyin Bey gazetesinden başını kaldırıp gözlüklerin üstünden baktı Nermin'e. Nermin dedesinin de biraz gergin olduğunu hissetti. Hüseyin Bey hiçbir şey söylememişti, yüzünde de bir ifade dolaşmamıştı ama Nermin gene de hissetmişti onun gergin olduğunu. Teyzesine hiç bakmadan dedesinin karşısına oturdu. "Özür dilerim," dedi. "Dün bir arkadaşımdaydım, çocuğu hastalandı, kocası da yoktu, onu yalnız bırakamadım." Mübera Hanım'ın koridordan sesi geliyordu. "Cehennemde yanacaklar, cehennemde yanacaklar, alevler yakacak, etlerini lime lime edecek, evimde günah kokuyor. Allah'ım al canımı da ben bunları görmeyeyim ya Rabbi." Dedesi gazeteyi kucağına bıraktı. "Keşke bir telefon etseydin." Biraz durduktan sonra ekledi. "Merak ettim." "Özür dilerim, teyzem çok sinirli. Son zamanlarda gittikçe daha sinirli oluyor. Hep sinirliydi. Lakin son günlerde daha da öfkeli oldu. Galiba sana öfkeleniyor." "Ben ona ne yapıyorum?" Hüseyin Bey gülümsedi. "Kadınlar yalnızca kendilerine yapılanlara değil, yapılmayanlara da sinirlenirler kızım. Neyse, onu aldırma ama beni biraz endişelendiriyor hali. Geçen gün verandaya mahallenin çocuklarını toplamıştı. Her zaman çağırır onları bilirsin. Ben de nasıl olduysa birden girdim. Tuhaf şeyler anlatıyordu. Hemen çıktım ama. Bilmiyorum. Bana hali bir garip geliyor. Hep garipti de. Son zamanlarda tam tarif edemiyorum. Lakin bir tuhaflık hissediyorum hallerinde. Seninle ilgili değil yalnızca. Yaşlılıktan mıdır, nedir bilemem. Yaşlanmak insanı şaşırtıyor belki de. Bütün hayatınca rakamları yazıyorsun, yazıyorsun, sonra yaşlanıyorsun. Bir çizgi çizip yazdıklarını topluyorsun. Bir de bakıyorsun, sonuç yanlış. Bütün hayatınca yanlış rakamlar yazmışsın. Düzeltemiyorsun da. Nermin şaşırdı. Siz de mi böyle hissediyorsunuz? Hüseyin Bey böyle hissetmekten utandı ama yalan da söyleyemedi. Herkes böyle hisseder kızım. Yaşlılık bu demek zaten. Bütün hayatın yanlış rakamlar olduğunu görmek demek. Belki de rakamlar yanlış değil ama yaşlanmak onların yanlış olduğuna inanmak demek oluyor işte. Aslında belki rakamlar yanlış değildir de onları toplayıp bir sonuç çıkarmak zorunda kalmak yanlış belki. Neticeyi kelam, yaşlılık yanlış işte. Rakamları doğru yazsan da yaşlanınca onlar yanlış çıkıyor. Yaşlandın mı her şey yanlış. Teyzeninkiler ise yaşlanması da yanlış ya, o ayrı mesele. Sen biraz alakadar ol Mübera Hanım'la. Belki bir doktora göstermek de icap edebilir. Ben artık bu işleri halledebilecek yaşta değilim. Kimseyi tanımam. Benim tanıdıklarım çoktan gittiler. Ben de ağır ağır yolculuğa hazırlanıyorum. Nermin yorgun bir gecenin getirdiği sinir bozukluğuyla telaşlandı. Lütfen böyle söylemeyin. Sonra da ağlamaya başladı. Böyle şeyler söylemeyin lütfen. Duymak istemiyorum. Hüseyin Bey, Nermin'in ağlamasından duyduğu sevinci otoriter bir sesin ardına gizledi. Hadi bakayım ağlama. Sen sağlam kızsın. Bunda ağlayacak bir şey yok. Geliyoruz, gidiyoruz. Sen de gelip gideceksin. Önemli bir olay değil bu. İnsanlar büyütüyorlar. Her şeyi büyütürler zaten. Ağlama bakayım. Bak, ben gene de şanslıyım. Benim için ağlayan biri var. Benim için birinin ağlayacağı. Doğrusu ya, hiç aklıma gelmezdi. Ağlama. Hadi bak, ağlama diyorum. Nermin gözlerini sildi. Bilmiyorum, ben de sinirliyim galiba. Çok yalnız hissediyorum kendimi. Çok da yorgunum. Ben rakamların yanlış olduğunu şimdiden görüyorum. Bir de siz böyle konuşunca dayanamıyorum. Siz benim sevdiğim tek insansınız. Sizi kaybetmeye dayanamam. Nermin yeniden ağlamaya başladı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Hüseyin Bey yanına gelip saçlarını okşadı. Ağlama. Ne yapalım böyle bu? Ben de seni seviyorum galiba. Bu da iyi bir şey kızım. 10 yıl önce ölseydim, hiç kimseyi sevmeden ölecektim. Nermin iki yakına sallanarak ağlıyordu. Dedesinin sözlerini de duymuyordu. Aslında kendi söylediklerini de duymuyordu. Kimseyi sevmiyorum, bir tek sizi seviyorum. Hüsrev Bey olduğu yerde bir an durdu, donmuş gibiydi. Hadi bakayım ağlama, deyip çıktı odadan. Nermin bir süre daha tek başına ağladı. Koridordan Müberra Hanım'ın sesi duyuluyordu arada bir. Allah korkusu kalmayınca. 35. Galata Kerhanesi'nin iki sokak üstünde üç katlı kule gibi bir ev tutmuştu. Evin her katında yalnızca bir oda bulunuyordu. Daracık, ahşap bir binaydı. Arka tarafında da Afrodit'in mendil kadar dediği küçük bir bahçesi vardı. Evi de Hüsrev Bey'e Afrodit bulmuştu zaten. Genç bir Rum kızına çok daha iyi uyacak adına karşın Afrodit tam Hüsrev Bey'in sevdiği gibi kalın baldırlı, uçları kapkara iri memeleri olan geniş kalçalı, uzun boylu, şişmanca, bütün şişmanlığına rağmen eti inadına diri, kara kaş, kara göz, azgın bir Yahudi karısıydı. Galata kerhanesinde çalışıyor, bir orospu da rastlanmayacak kadar istekli ve şehvetli sevişmeleriyle de hemen her gece Hüsrev Bey'in koynuna giriyordu. Bir de Yahudi belalısı vardı. Afrodit'in her gece Hüsrev Bey'in yanına gitmesine sinirlenen, ağzının kenarından kulağının üstüne kadar uzanan morumsu bıçak yarasından dolayı yırtık diye anılan kabadayının işe el koymak istemesi, bir gün Hüsrev Bey'in Galata kabadayılarının toplandığı meyhaneye iki elini arkasına koyup girmesiyle sona ermişti. Hüsrev Bey meyhaneye girmiş, bir yabancıyı aralarında fütursuzca yürürken gören kabadayıların şaşkın ve öfkeli bakışlar arasında yırtığın yanına gitmiş, omzuna dokunmuştu. Yırtık sen misin? Evet. Afrodit'e bir daha karışma. Sonra da arkasını dönüp çıkmıştı. Kabadayılar Hüsrev Bey'in halinden ne anlamışlarsa anlamışlar, ne içeri girişinde ne de dışarı çıkışında hiçbir şey söylememişlerdi. Belki de birileri Hüsrev Bey hakkında kendilerine biraz bilgi vermişti. Her neyse, bilinmez. Yırtık, bir daha Afrodit'e her gece o herifin evine gitmeyeceksin diye dayak atmaya kalkışmamıştı. Hüsrev Bey de Afrodit'i her gece koynuna almaya aralıksız devam etmişti. Zaman zaman esrar krizi gibi bastıran kadın krizi tuttuğunda sabah öğlen akşam demeden mahalleden bir çocuğu koşturup Afrodit'i yanına çağırabiliyordu. Zaten kerhanenin yanında oturmasının bir nedeni de o kadar çok kadına yakın bulunmaktan hoşlanmasıydı. Teşkilat Hüsrev Bey'in bu garip hayatından hoşlanmıyorsa da kimse açıkça bir şey söylemiyordu. Yalnızca Hüsrev Bey hakkında duyulan hoşnutsuzluk ve ona kızanların sayısı biraz daha artıyordu. Hüsrev Bey hiç kimseyle konuşmadan, hiç kimseyle ahbaplık etmeden düşman kazanmayı başarıyordu. Onda insanları ürküten ve kendisine hemen düşman eden, adı konulamayan bir yabanilik ve her an patlamaya hazır bir öfkeyle gözü karalılık hissediliyordu. Cesareti cesur bir adamın cesareti değildi. Her cesaret bir korkuyla beslendiği halde Hüsrev Bey'in korkuları yoktu. Bilinen anlamda bir cesaret değildi onunkisi. O bir tür hastalık gibi. Korkma duygusunu kaybetmişti. Onun bir çeşit hasta olduğunu anlamayan insanlar da bu delice cesaretten ürküyorlardı. Hoş, hasta olduğunu anlasalardı ondan gene korkarlardı. Hastalığı korkutucu bir hastalıktı çünkü. Kendi hayatına boş verdiği gibi herkesin hayatına da boş veriyordu. Bir akşam Afrodit'le sevişirken kapı çalındı. Kalın gocuk giymiş bir adam beklenen haberi getirdi. Hakkı Bey, yarın akşam sizi Karaköy'de kahve içmeye bekliyor. Hüsrev Bey hiçbir şey demeden kapıyı kapatıp üçüncü kattaki odaya çıktı. Afrodit kimin geldiğini ne olduğunu sormadı bile. Sevişmelerine sanki hiç kesilmemiş gibi devam ettiler. Hüsrev Bey her zaman olduğundan biraz daha saldırgandı yalnızca. Ertesi sabah erkenden çıktı evden, Karaköy'e indi. Hafiften kar atıştırmaya başlamıştı. Tek tük insan geçiyordu köprüden. Çevreyi dolaştı. Yaptıkları plana uygun olarak arabanın duracağı yeri, adamı vuracağı yeri, Hakkı Bey'in saklanacağı köşeyi bir bir gözden geçirdi. Heyecanlanmıyordu ama tatsız bir duygu vardı içinde. Güvenmesi gereken insanlara güvenmeyişinden gelen bir duyguydu bu. Teşkilatın İstanbul'daki adamlarının hiçbiri güven uyandırmamıştı kendisinde. Şam'da ya da Bağdat'ta da arkadaşlarına pek güvenmezdi ama kuşkulandığı da hiç olmamıştı. İstanbul'da ise kuşkulanıyordu. Çünkü burada herkesin kendi başına bir hesabı, tutkusu, yükselme isteği, entrikası, dahil olduğu bir hizbi, korkusu ve bencilliği vardı. Hüsrev Bey'e göre teşkilat İstanbul'da çökmüştü aslında ama bu çöküntüyü henüz fark edemiyorlardı. Hepsi o kadar kendi hesaplarına dalmıştı ki topluca çöktüklerini görmüyorlardı. Teşkilatın kendi içindeki hesaplaşmalar, düşmanlarına olan kızgınlıklarından daha çoktu. Düşmanlarından çok dostlarını izliyorlar, düşmanlarından çok dostlarından korkuyorlardı. Üstelik korkmakta da haklıydılar. Sivillerle askerler arasındaki ilişkiler ise düşmanlıktan da öte bir nefrete, hatta kan davasına dönüşmüştü. Politika ile hiç ilgilenmemesine rağmen Hüsrev Bey sonun yaklaşmakta olduğunu fark ediyordu. Belki de dışarıdan geldiği için İstanbul'dakilerin halini İstanbul'dakilerden daha iyi görüyordu. Adamı vuracağı yeri bir daha gezdi. Yüksek kaldırımın tam girişinde vuracaktı. Akşam o saatlerde orası tenhaydı. Ayrıca gerek yukarıdan gerekse aşağıdan gelenleri Hüsrev Bey çok rahat görebilecekti. Eve döndü. Yanına iki tabanca almaya karar verdi. Nedense bir tabancayı yeterli görmemişti. Afrodit'e bir pusula yazıp gönderdi. Benden haber almadan bir yere ayrılma, beni bekle. Öğleyin hafif bir yemek yedikten sonra yatıp uyudu. Sakin, derin, düşsüz bir uykuydu. Düş gördüyse bile ne gördüğünü hatırlamıyordu. Akşamüstü uyandı, tıraş oldu. Tabancalarını bir daha gözden geçirdi. Yanına iki yedek şarjör aldı. Yatağın yanındaki komodinin gözünde duran paraların hepsini cebine koydu. Çıkmadan önce evi bir daha dolaştı. Sonra Karaköy'e gitmek için evden çıktı. Kapıyı kaparken sanki bir daha dönmeyecekmiş gibi hazırlandığını, bütün paralarını yanına aldığını fark etti. Bir an içinden tuhaf, hiç alışık olmadığı bir titreme geçti ama aldırmadı. Kapıyı özenle kilitledi. Anahtarı cebine koyup yürüdü. Kar sabahki gibi hafif hafif atıştırıyordu. Bazı yerler kar tutmuştu bile. Hava kararmıştı. Fenerciler fenerleri yakmışlardı, yollar boştu. Meydana indi. Kendisini bekleyecek olan araba orada duruyordu. Öbür köşede de Hakkı Bey'in silüetini görür gibi oldu. Meydan bomboştu. Bir duvara dayanıp köprüye bakmaya başladı. Biraz sonra kar serpintili karanlığın içinden gözüktü adam. Elinde bir evrak çantası vardı. Omuzları öne doğru çökmüştü. Yorgun adımlarla, kara aldırış etmeden yürüyordu. Büyük bir derdi vardı sanki, onu düşünüyordu. Bir yazardan çok zavallı bir emekliye benziyordu. Hüsrev Bey, aslında emekli olmayacak kadar genç, diye düşündü bir an. Adam adımlarını sürüyerek Hüsrev Bey'in önünden geçti. Hüsrev Bey'i fark etmedi bile. Paltosunun omuzları kardan beyazlaşmıştı. Hüsrev Bey adamın peşine düştü. Aralarında yalnızca 6 adım vardı. Yüksek kaldırıma doğru yürüdüler. Onu tam yüksek kaldırımın dibindeki merdivenlerin başında vurmaya karar vermişti. Adam merdivenlerin başına geldi. Bir an durur gibi oldu. Sonra yeniden yürüyüp merdivenlere doğru ilerledi. Hüsrev Bey çevresine son kez göz attı. Kimsecikler yoktu. Hızlanıp adama yaklaştı. Aralarında 3 adım kaldığı sırada tabancasını çıkardı. Tam ateş ettiği sırada adam bir şey sezip arkasına bakmak için döndü. Kurşunun adamın kırtlağına girdiğini gördü Hüsrev Bey. Emin olmak için bir daha ateş etti. İkinci kez tabanca patladığı sırada düdük sesleri ve bağırışmalar duyuldu. Hüsrev Bey hızla dönüp kendisini bekleyen arabaya doğru yürüdü. Koşmuyordu ama çok hızlı yürüyordu. Arabaya 10 adım kala arabadan bir el uzandı. Bir tabanca patladı. İlk kurşun Hüsrev Bey'in omzuna girdi. İkincisi başının üstünden geçti. Hüsrev Bey hiç şaşırmadı. Sanki bunu bekliyordu. Tabancasını cebinden çıkartıp dikkatle ateş etti. Arabanın içinde bir şeyin düştüğünü duydu. Kendisine ateş edeni vurduğuna emindi. Hakkı Bey'in olması gereken köşeye doğru ilerledi. Onu da vurmaya karar vermişti. Ama köşede kimse yoktu. Düdük sesleri yaklaşıyordu. Hüsrev Bey tophaneye doğru ilerleyip oradan yukarı evine doğru kıvrıldı. Eve yaklaştığı sırada çevrede sivil memurlar olduğunu gördü. Evi sarmışlardı. Polislere yaklaşmadan kıvrılıp Galata Kerhanesi'ne girdi. Kara rağmen orası kalabalıktı. Sırtındaki siyah kalın palto kan lekesini emiyor, dışarıdan bakanların fark etmesini önlüyordu. Yarası sızlamaya başlamıştı. Afrodit'i dışarı çağırttı. Hemen hazırlan, sana gidiyoruz. Afrodit hiçbir şey sormadan içeri girdi. Biraz sonra çarşaflanmış olarak çıktı. Kerhanenin kapısındaki faytonlardan birine bindiler. Yolda Hüsrev Bey Afrodit'in kulağına eğildi. Senin evin de çok emin değil. Güvendiğin ama çok güvendiğin birinin evi var mı? Afrodit bir yeğeni olduğunu söyledi. Raşel'miş adı. İyi bir kadınmış. yalnız yaşıyormuş. Rachel'in Balat'taki evine gittiler. Rachel bir şey sormadan kabul etti onları. Kurşun içeride kalmamış, kemiğe dokunmadan eti delip çıkmıştı. Rachel'in hazırladığı bir yakıyı omzuna koyup sardılar. Hüseyin Bey Rachel'in bu yakıyı hazırlamayı nereden öğrendiğini soracaktı ama unuttu. Sonra da o Yahudi kadının kurşun yarasına ilaç yapmayı nereden öğrendiğini hep merak etti. Hüseyin Bey'i küçük bir odada yatırdılar. Ateşi biraz yükseldi. O ateşli haliyle bir ara Afrodit'le seviştiler ya da Hüseyin Bey yaranın etkisiyle hayal görüp seviştiklerini sandı. Ertesi sabah Anadolu'ya gitmek için ayrıldı evden. Bir daha da Afrodit'i hiç görmedi. 36. Kararıp çarpılmış 5-10 mezar taşıyla bu taşların arasında büyüyüp eski mezarların kuytularına doğru uzanmış yabani sarmaşıklardan oluşan küçük ve unutulmuş mezarlığın üst tarafındaki salaş meyhanede o saatlerde Nermin'le Haluk'tan başka kimse yoktu. Çiğnenmemiş yerlerinde birkaç tutam çimenin büyüdüğü yamru yumru toprak zemine konmuş, mavi beyaz damalı, yıkanmaktan solmuş örtülerle kaplı masalar boştu. İri ağaçlarla zaten gölgeli olan bahçeye akşam serinliği erken çökmüştü. Görünmeyen bir radyodan herkesin bildiği ama kimsenin söylemediği şarkılar duyuluyordu. Haluk'la Nermin konuşmadan oturuyorlardı. Aralarındaki sessizlik ikisini de bunaltarak büyüyordu. Belki de tanışlıkları ilk günden başlayan ve ilişkilerinin ekseni haline gelen o gizli savaş, yıllar geçtikçe Haluk için acıya, Nermin için ise bir sıkıntıya dönüşen tuhaf bir gerginlik yaratmış, son günlerde de bu gerginlik dayanılmaz bir hal almıştı. Bütün sevgililer gibi onların da kendilerine ait çarpışmalarla, savaşlarla, ateşkeslerle, yalanlarla, iktidar mücadeleleriyle, zaferlerle, yenilgilerle dolu iki kişilik bir tarihleri vardı. Ve bütün tarihler gibi onların özel tarihi de çekilen acıları, yoklukları, yıkımları, kıtlıkları, öfkeleri kaydetmiş, küçük mutluluklarla anlık sevinçlerini belleğinden silip atmıştı. Artık her karşılaştıklarında kendi tarihlerini de sırtlarında taşıyarak bir araya geliyorlar, birbirlerinin yüzünde bütün geçmişin ağırlığını bir kez daha okuyarak, uzun yılların biriktirdiği duyguları bir anda yeniden yaşıyorlar, bir saniyenin içine yerleşen 4 yılın acılarını taşımaya daha fazla katlanamıyorlardı. Zaman zaman tarihlerini unutup eğlenceli ya da heyecanlı bir konuşmaya kapılsalar da, hiç umulmadık bir sözcük, bir küçük hareket, bir alaycı gülümseme yeniden o ürkütücü tarihi hortlatıyor, ikisi de bu tarihten kurtulamayacaklarını her seferinde yeniden öğreniyorlardı. Onları birbirlerine bağlayan da, birbirlerinden koparan da, bu hem kurtulmak istedikleri hem de bir kenara atıp vazgeçmeye kıyamadıkları, ağır zincirler gibi ayaklarına dolanan, acıları her okunuşta biraz daha büyüyen aynı tarihti. Her aşk macerası birinin öbürüne tutsak düşmesiyle sonuçlanırken, İkisi birden tutsak olmamak için direnmiş, acaba tutsak mı oluyorum kaygısı tutsak olmanın kendisinden bile daha yıpratıcı hale gelmişti. Sol eller birbirine bağlı, sağ ellerde uzun bıçaklarla yapılan, uzak doğunun eski ve vahşi düelloları gibi birbirlerinden ayrılmadan, son darbeyi de vuramadan, yıllardan beri birbirlerini kanatarak, yaralayarak, kimsenin bilmediği, kendilerinin bile itiraf edemediği o korkunç dövüşü sürdürüyorlardı. Aldıkları her yeni yara, eski yaraların daha da çok sızlamasına yol açtığından, yeni yaralara dayanacak güçleri yoktu artık. Birisi iplerini kesse ve birbirlerini bir daha görmeseler, ikisi birden ferahlayacaktı ama, aldıkları yaraların hesabını sormadan ayrılmayı da kendilerine yediremiyorlardı. Her karşılaştıklarında aralarında uzunca bir sessizlik olmasının nedeni, ikisinin de karşı taraftan nasıl bir darbe geleceğini korkuyla beklemesinin getirdiği tedirginlikti. İkisi de karşı taraf bu düelloden vazgeçse hemen vazgeçmeye hazırdı. Ama belki de karşı tarafı yıldırıp düellonun bir an önce bitmesini sağlamak için farkında olmadan saldırılarını artırıyorlardı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 182. Devamı 18. ayrımda.